İstediğin gibi davranabileceğini zannediyorsun, öyle mi? Toprağın altını unutmuş olduğun gibi Allah'ın adaletini de unutmuşsun. Eğer ahiret olmazsa adalet gerçekleşmez. Ahiret mutlaka olacak, olmak zorunda. Yoksa Allah adaleti gerçekleştirmemiş olur. Adaletin gerçekleşmesi için ahiret lazım. Sen bunu da unuttun. Toprağın altını da unuttun. Tekrar dirilişi de unuttun. Hesabı da unuttun. Allah'ın adaletini inkar ettin. Hiçbir zaman bilinmeyecek, anlaşılmayacak zannettin. Her bir ümmetin içinden, her bir topluluk, her bir mahalleden şahitler getireceğiz. Ve o gün orada herkes doğruyu söylemek zorunda kalacak. Allah Azze ve Celle teslim olanlar için hidayettir buyuruyor. Teslim olmadılar ki Allah onlara bu kitap ile yol göstersin. Teslim olmadılar ki bu kitap sayesinde aralarında kardeşlik olsun. Teslim olmadılar ki bu kitap onlara rahmet olsun. Irkçılığı kaldırsın, hırsızlığı kaldırsın. Ahlaksızlığı, namussuzluğu kaldırsın. İçkiyi, kumarı, faizi, zinayı kaldırsın. Adam gibi bir toplum meydana getirsin. Allah'a teslim olmadılar ki, şu reçeteye teslim olmadılar ki, doktorun verdiği reçeteye teslim oldular. Allah'ın reçetesine teslim olmadılar.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde müşriklerin birbirlerini suçlayacaklarını, bazı varlıkları tanrılaştırmış, ilahlaştırmış olan kimselerin o ilahlaştırdıklarını gördükleri zaman kıyamet gününde onları göstererek "Ya Rabbi, işte bunlar bizi saptırdılar" diyeceklerini haber vermişti. O gün onlar arasında bir dostluk olmayacak. Bu dünyada belki ilahlaştırılmış olanlarla onlar ilahlaştıranlar arasında bir dostluk olabilir, sahte bir dostluk olabilir ama kıyamet gününde onlar birbirlerini tanımak istemeyecekler. Birbirlerine düşman kesilecekler. Halk tabakasından olanlar, üst düzey olanları suçlayacaklar. Allah'a itaat etmemiş, onlara itaat etmişler. İşte orada bunun sonunun cehennem olduğunu gördüklerinde onlara suçlayacaklar. "Ya Rabbi, bunlar bizi saptırdılar" diyecekler. Allah Azze ve Celle kitabında birkaç yerde bundan bahseder. Halk tabakasından olanlar, Allah'a isyan eden, Allah gibi yeryüzünde hükümler koymaya kalkışan, Allah'ın koyduğu hükümleri kaldıran, böyle kimseleri ilahlaştırmış, onların peşinden gitmiş, onlara hadlerini bildirmemiş, onlara "siz ilah değilsiniz, siz de bir kulsunuz, kulluğunuzu bilin" dememiş, "Allah'ın dünyasında oturuyorsunuz, onun verdikleriyle besleniyorsunuz, onun verdiği vücudu kullanıyorsunuz, haddinizi bilin" dememiş ve onları desteklemiş, onları alkışlamış olanlar kıyamet gününde onlardan davacı olacaklar. "Ya Rabbi, işte şunlar" diyecekler. "Bunlar bizi saptırdılar." Allah Azze ve Celle diğerlerini de konuşturacak. Onlar da "hayır" diyecekler. "Sizin bize taptığınızdan haberimiz bile yoktu. Sizi tanımıyoruz bile. Siz kimsiniz? Dünyada biz Allah'a isyan ettiğimizde, Allah gibi hükümler koymaya kalkıştığımızda, bize uyduysanız da bizim haberimiz yok. Uymasaydınız, biz sizi zorladık mı? Neden bize uydunuz? Çünkü bizim meydana getirmiş olduğumuz düzen sizin de işinize geliyordu. Aslında siz o yüzden bize uydunuz. Bize uyduğunuzdan da değil. Nefsinize uygun bir düzen meydana getirmiştik. Hoşunuza gidiyordu. Zinayı serbest etmiştik, faizi serbest etmiştik, içkiyi, kumarı, bütün haramları, çıplaklığı serbest etmiştik. Hoşunuza gidiyordu. Şimdi bizi suçluyorsunuz. Bizi değil, kendinizi suçlayın. Biz o yanlışları yaptığımız zaman bizi uyarabilirdiniz. Bizimle beraber oldunuz, bizi alkışladınız. Biz Allah'a isyan ettik, alkışladınız. Haramları serbest ettik, alkışladınız. İdeolojiler meydana getirdik, alkışladınız. "Sen kimsin ki" demediniz. "Allah'ın dediğinin zıddına şeyler söylüyorsun. Kimsin, haddini bilmiyorsun" demediniz. Şimdi gelmişsiniz, bizleri suçluyorsunuz. Hayır, kendinizi suçlayın. Hep beraber cehenneme gireceğiz. Ne bizler sizleri kurtarabiliriz, ne de sizler bizleri. Boşuna bizi suçlayıp durmayın. Nefsinizi suçlayın. Onlar bu şekilde kendi aralarında tartışacaklar. Ve Allah Azze ve Celle hükmünü verdiği zaman artık onların konuşacak takatı kalmayacak. Bir kısmı böyle halk tabakasından olmuş ve sapmış bir kısmına gelince üst tabakadan olmuş, onlar hem sapmış hem de saptırmış. Allah Azze ve Celle o saptırmış olanlar hakkında buyuruyor ki onlara azap üstüne azap var. Sapmış olanlara bir azap var, saptırmış olanlara iki kat azap var. Hem saptıkları için hem de saptırdıkları için. Onların azabı diğerlerinden çok daha ağır olacak. Ve hiçbir zaman da azapları hafifletilmeyecek. Cehennem ebedi olacak kafirler için. Allah'a meydan okumuş olanlar için. Allah'a şirk koşmuş olanlar için. Kendini ilahlaştırmış olanlar ya da o ilahlık taslayanları kabul edenler için. Allah Azze ve Celle'nin onlar için takdir ettiği azap hiçbir zaman hafiflenmeyecek buyuruyor. Demek ki cehennem ebedidir. Eğer ebedi olmasaydı azap bitmiş olacaktı. Dolayısıyla hafiflemenin ötesinde tamamen bitmiş olacaktı. Halbuki Allah Azze ve Celle hafiflemeyecek bile buyuruyor. Bırakın azabın tamamen bitmesini, hiç hafiflemeyecek bile. Kullama nadjat culuduhum beddennahum culudan gayraha liyazuqul azab. Onların derileri simsiyah kesilecek, derileri piştikçe pişecek. Artık acıyı hissetmez hale gelecekler. İşte o zaman onların derilerini yenileriyle değiştireceğiz. Azabı daha iyi tatsınlar diye. Hiçbir zaman azabın hafiflemesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onlar sonsuza kadar yaşasaydılar bile sonsuza kadar kafir olarak yaşayacaklardı. Şu kısa hayatları onların uzun bir hayat yaşamış olsalardı bile o uzun hayatın bir misalidir. Şu kısa hayat onlara milyarlarca yıl ömür verilseydi, sonsuz bir hayat verilseydi, sonsuza kadar da aynen böyle bir hayat yaşamaya devam edecekler. Böyle düşünmeye ve inanmaya devam edecekler. İşte ondan dolayı onlara azap da ebedi olmalıdır. Çünkü onlar hiçbir zaman değişmeyecek hale geldikleri zaman canları alınmaktadır. Milyarlarca yıl daha yaşasalar yine değişmezler. Çünkü Allah Azze ve Celle sonradan değişecek olan kimselere zaten hidayet nasip etmektedir. Hakkı, hakikati arayanlara Allah zaten hidayet nasip etmektedir. Eğer bu kimselere hidayet nasip olmadıysa, o şekilde öldülerse, demek ki bunlar hiçbir zaman hakka, hakikate karşı ilgi duymamışlardır. Eğer ilgi duysaydılar ve ya Rabbi bana hakkı göster, doğruyu göster deseydiler, Allah mutlaka gösterecekti. Bunlar batılı bilerek tercih ettiler. O hayatı tercih ettiler. Hayatlarını değiştirmeyi hiçbir zaman düşünmediler. Şeytana ve nefislerine karşı ya da şeytanlaşmış insanlara karşı mücadeleyi hiçbir zaman düşünmediler. Onlar daima nefislerine göre yaşamayı düşündüler. Başka da bir şey düşünmediler. Eğer bunlara çok uzun bir ömür verilse yine böyle yaşamaya devam edecekler. Nice kafirler var ki yaşlanmıştır, yaşlandıkça da kafirliği daha da artmıştır. Belki gençliğinde bile o kadar azılı kafir değildir. Yaşlandıkça daha da azgınlaşmıştır ve artık değişebilme kabiliyetini de kaybetmiştir. Değişmek gençlikte olur. Gençken insanda değişebilme kabiliyeti vardır. Yaşlandıkça bu kabiliyet azalır. Emekliliği bekleyenler bilsinler ki yaşlandıkları zaman değişmek çok daha zor olacaktır. Evet, gençlerin nefisleri kuvvetlidir.
O yönüyle yaşlılara göre daha dezavantaja sahiptirler. Nefislerini ve şeytanlarını yenmeleri kolay değildir. Yaşlandıkları zaman nefisleri zayıflar, şeytanları zayıflar. Şeytanın onları tahrik etmesi artık zorlaşır. Evet, o yönüyle gençler daha zor durumdadırlar. Ama gençlerde aynı zamanda fren de kuvvetlidir. İradeleri de kuvvetlidir. Sadece nefisleri değil, iradeleri de kuvvetli olduğu için değişebilme kabiliyetine sahiptirler. Yaşlandıkça insanda bu kabiliyet geriler. Nefsi zayıfladığı gibi iradesi de zayıflar ve artık ondan sonra değişmesi çok zor olur. Bir huyunu değiştirse diğerini değiştiremez. Hatta daha da azgınlaşır, inat etmeye başlar. Kim yaşlandıktan sonra değişmiş ki? Kaç kişi var öyle? Neredeyse böyle insan bulamazsınız. Değişenler ya gençtir ya orta yaşlıdır. Çok yaşlandıktan sonra değişen insan bulamazsınız. İdrak da zayıflamaktadır çünkü. Artık değişebilmek için ona gerekli olan ne irade vardır ne de idrak. Meseleleri daha iyi anlayacak bir dönem geçirmişti halbuki. Gençlikte idraki güçlüydü, anlayabilirdi. Ama o dönemi değerlendirmedi. Yaşlandıktan sonra idrak zayıflar, akıl zayıflar, öğrendiklerini çabucak unutuverir. Aslında hiçbir şeyi tam olarak da öğrenemez. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle insanlara özellikle gençliklerinde değişmeyi nasip etmektedir. Eğer ilgi duyuyorsa, değişmek istiyorsa, doğru yolu bulmak istiyorsa Allah Azze ve Celle ona mutlaka hidayet yolunu gösterecektir. Göstermektedir ama o ilgilenmemektedir. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onu zorla tutup cennetine koyacak değil, zorla tutup ona hidayet edecek değildir. Cennetin bedava olması düşünülebilir mi? Elbette ki onun da bir bedeli olacak. Hayatını değiştirmeyi düşünmeyen adama, kendini değiştirmeyi düşünmeyen adama, İnançlarını ve amellerini değiştirmeyi düşünmeyen, bunu göze almayan, Allah için buna katlanmayan adama Allah neden cennetini versin ki? Herkese cennet vermek zorunda mı? Herkese hidayet etmek zorunda mı? Hakikati aramayana neden hidayet etsin ki? İşte böylece bunlar bu şekilde ölmüşlerdir. Onlara hidayet edilmemiş olmasından anlıyoruz ki bunlar hidayeti istememişlerdir. Dolayısıyla bunlara milyarlarca yıl daha ömür verilseydi yine böyle devam edeceklerdi. Çünkü bunlar istememektedirler. Kimlere hidayet nasip olmuştur? Hidayeti gerçekten isteyenlere Allah Azze ve Celle vermektedir. Nice insan var ki hiçbir zaman hidayet bulmaz diyeceğiniz, bu adam adam olmaz diyeceğiniz, hiçbir zaman doğru yola gelmez diyeceğiniz bazı insanlar görürsünüz. Allah onlara bile hidayet nasip etmiştir. Çünkü onun kalbinin bir kenarında bir şeyler vardır ve hakikati aramaktadır. Allah-u Teala rahmet sahibidir ve ona hidayeti nasip etmektedir. Ama hiç hakikati aramıyorsa, ona hakikati göstermemek rahmete aykırı değildir. Elbette ki rahmet sahibidir Allah. Ama böylelerine hidayet etmemek adaletin ta kendisidir. Allah sadece rahmet sahibi değil, aynı zamanda adalet sahibidir. Böylelerine de adaletiyle muamele etmektedir. Rahmetiyle ona defalarca yol göstermektedir. Ama o her seferinde reddetmektedir. O zaman da Allah Azze ve Celle artık adaletiyle muamele etmektedir. İşte bu şekilde olanların azabı hiçbir zaman hafifletilmeyecek ve cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Hem onların suçu öyle basit değil ki. Onlar Allah'a ortak koşmuşlardır. Sonsuz nimeti inkar etmişlerdir. Allah'a ortak koşmak sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayet elbette ki sonsuz bir azabı gerekli kılmaktadır. İşte onun için de aynı zamanda bunlara cehennem azabının hafifletilmemesi gerekmektedir. Allah'ın merhamet sahibi olduğunu biliyoruz. Merhamet sahibi olan Allah'ın bunlar hakkında böyle buyurması, onlardan azap hiçbir zaman hafifletilmeyecektir demesi insanı düşündürmeli, şüphelere düşürmemeli. Eğer Allah bunlara hidayet etmiyorsa demek ki bunlar layık değildir demeli. Allah'ın adaletinden ve merhametinden şüphe etmemeli. Böyle şey mi olur dememeli. Az bir ömre karşılık ebedi bir cehennem adalet midir gibi düşünmemeli. Bu dünyada anlayamayanı Allah Azze ve Celle kıyamet gününde anlatacaktır. Eğer bu dünyada anlayamıyorsa bunun adalet olduğunu, şirkin sonsuz bir cinayet olduğunu, bu sonsuz cinayete mukabil sonsuz bir azabın adalet olduğunu eğer anlayamıyorsa, bu adama sonsuz ömür verilseydi sonsuza kadar kafir olarak yaşayacaktı. Eğer bunu anlayamıyorsa o zaman meseleyi Allah'a havale etsin, kıyamet gününe havale etsin. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde kendisinin anlayacağı dille kendisini anlatacak ve kendisini bu hakikatten mutmain kılacaktır. Bu dünyada anlayamayan anlamasa da buna iman edecek çünkü Kur'an'ın açık beyanıdır. Onlardan azap hafifletilmez buyurulmuştur. Birçok ayette onlar orada ebedi kalacaklardır buyurulmuştur. Bazı ayetlerde onların ölüm isteyeceği ama onlara ölümün verilmeyeceği buyurulmuştur. Bugün bir defa değil çok defa ölüm iste denilmiştir. Onlardan bir kısmının toprak olmayı isteyeceği ama onlara toprak olmaları için de müsaade edilmeyeceği buyurulmuştur. Onların o gün orada eynel mefer diyecekleri, kaçacak bir yer yok mu diyecekleri ve kaçacak bir yer bulamayacakları bize bildirilmiştir. Bütün bunlar kafirler için cehennemin ebedi olduğunu göstermektedir. O halde buna bu şekilde iman etmek icap eder. Cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Cennet Müslüman için ebedi, cehennem de kafir için ebedi. Allah Azze ve Celle bu gerçeği bize bildirdikten sonra buyurur ki وَيَوْمَ نَبْعَصُ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ شَه۪يدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Bir gün, o gün her ümmetin içinden onlardan olan, onların aleyhine şahitlik yapacak olan birini göndeririz. Onlardan olan, min enfusihim, kendilerinden birisi. Burada her ne kadar şehit kelimesi, yani şahit kelimesi kullanılıyorsa da, aslında yani tekil olarak kullanılıyorsa da, bir tane şahit gibi anlaşılıyorsa da, aslında bir ümmetin içerisinde birden fazla şahit de olabilir. Çünkü ümmet kelimesi topluluk manasına da gelir. Bir peygamberin gönderildiği topluluk manasına gelebildiği gibi, normalde topluluk manasına da gelebilmektedir. Dolayısıyla o peygamberin gönderilmiş olduğu toplumun içinde toplumlar var. Zaman değiştikçe farklı toplumlar meydana gelmektedir. Her semtte farklı insanlar yaşamaktadır. Ve o semtte, o semtin bir davetçisi var. O bölgenin bir davetçisi var. O zamanın bir davetçisi var. Zaman değiştikçe davetçiler değişir. Bölgeler değiştikçe davetçiler değişir. Allah Azze ve Celle onların içinden onların aleyhine şahitlik yapacak olan şahit göndeririz buyuruyor. Bu o topluma gönderilmiş olan kimse demek. Evvela peygamber elbette ki. O ümmetin peygamberi. Her bir ümmet için bir peygamber var. Elbette ki evvela ilk şahit onlara gönderilmiş olan peygamberdir. Ve onların aleyhine şahitlik yapmak üzere onlar gönderilir, ortaya konulurlar. Allah Azze ve Celle onların aleyhine diyerek insanların amellerinin büyük bir çoğunluğunun onların aleyhine olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Demek ki insanların amellerinin bir çoğusu kendilerinin lehine değildir. İlim dışında, Allah'ı zikir dışında, namaz gibi, zekat gibi hayırlı amellerin dışında insanların amellerinin büyük bir çoğunluğu kendilerinin aleyhinedir. O yüzden buyuruluyor ki onların içlerinden bir şahit, kendilerinden, onlarla birlikte yaşamış, onların yaptıklarını bilen, görmüş olan, işitmiş olan, meseleyi bilen şahit. Peygamberler daha sonra ümmetlerinin ne durumda olduğunu gözleriyle görmediler, şahit olmadılar. Mesela Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bugün bizim ne yaptığımıza, bizim içimizde yaşayarak şahitlik ediyor değildir. Ama bugün şahitler var. Bugün de şahitler var. Efendimiz kendi dönemine şahitlik yapar. Kendisine verilen bilgi kadarıyla ümmetine de şahitlik yapar. Ama bütün detaylara şahitlik yapacak değildir. Ama o detayları bilenler o gün orada şahit olarak mahkeme-i kübrada ortaya sürülecekler. Şahitlik yap denilecek ve onlar şahitlikten kaçamayacaklar. Her bir topluluğun içinden bir şahit, peygamberin döneminde yaşamış olan kimselerle ilgili peygamber şahit, peygamberin döneminde başka yerlerde yaşamış olanlarla ilgili oralardaki davetçiler şahit, peygamberlerden sonra gelmiş olanlar için o zamanlarda yaşamış olan davetçiler şahit. Her topluluğun kendi içinden birileri şahit. Allah Azze ve Celle onlara şahitlik yaptırır. İnsanların kendilerinin konuşmasına çok da gerek kalmaz yani. وَتُكَلِّمُنَ اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Elleri konuşur, ayakları da şahitlik yapar. Neyi kazanmışlardı? Ne yapmışlardı, ne yapmamışlardı. Elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. Bir taraftan böyle bir şahit, diğer taraftan da o ümmetin peygamberi onlarla ilgili şahit, her bölgenin İslam davetçileri onlarla ilgili şahit. Daha artık onların konuşacak takatı kalabilir mi? Zaten bir sürü şahit var. Bu kadar şahit varken onlar neyi konuşabilirler? Sadece ölümü isteyecekler. Sadece Allah'ın rahmetine sığınmak isteyecekler. Çünkü bu kadar şahit varken konuşacak takatleri kalmayacak. Sadece keşke toprak olsak diyecekler. Ölüm yok mu diyecekler. Ya Rabbi rahmet diyecekler. Şefaatçiler arayacaklar ama bulamayacaklar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onları tehdit etmektedir. Yani o gün sizin konuşmanızın bir ehemmiyeti yok. Allah her şeye şahittir ama sadece kendini şahit tutmuyor. Senin vücudunu bile sana şahit tutuyor. Senin elini ayağını şahit tuttuğu gibi başkalarını da şahit tutuyor. Nereye kaçacaksın? Bu onlar için bir tehdittir. Diğer taraftan ezilmiş olan, zulme uğramış olan Müslümanlarla ilgili olarak da bir müjdedir. Allah Azze ve Celle müminleri teselli etmiş olmaktadır. Siz korkmayın, bu dünyanın mahkemelerine benzemeyecek benim mahkemem. O gün orada herkesin kendi elini ayağını konuşturacağım. Siz merak etmeyin, şahitler getireceğim. Siz şahit getiremezdiniz. Siz belki avukat bile bulamazdınız. Fakat ben sizin yerinize şahitler getireceğim. Ve o zalimlerin, o kafirlerin ellerini ayaklarını konuşturacağım. Siz merak etmeyin. Siz yolunuza devam edin. Bugünkü gibi olacak zannetmeyin. Burada böyleyiz. Orada da hakkımızı savunamazsak gibi düşünmeyin. Hakkınızı ben savunacağım. Allah Azze ve Celle adaleti orada gerçekleştirecek. Demek ki adalet için şahitler lazım. Demek ki bir suçun ispatı için ya ikrar lazım ya da şahitler lazım. Demek ki şahit olmadan, ikrar olmadan suç sabit olmaz. Bu gibi esasları aslında yeryüzüne İslam yerleştirdi. İslam'dan evvel insanlar kafalarına göre hükümler verirlerken İslam bu şekilde mahkemelere de bir düzen getirdi. Adalete bir düzen getirdi ve şahitleri şart kıldı. Hem de tarafgir olanların şahitliğini reddetti. Taraf olmayanların şahitliğini kabul etti. Bu şekilde dünya mahkemelerine de bir düzen getirmiş oldu. Her ne kadar başka meselelerde yanlışlar içerisinde olsalar da bugün dünya mahkemelerinde de yine şahide itibar edilmektedir. Bu gibi hakikatleri yeryüzüne İslam yerleştirdi. Allah Azze ve Celle o gün orada kendisi her şeyi bilen olduğu halde o gün şahitler getiririz buyuruyor. Siz bilmezsiniz. Ben Allah olduğum halde, bildiğim halde şahit getiriyorum demek istiyor yani. Siz bilmediğiniz halde nasıl olur da hüküm verirsiniz? İkrar yokken, şahitler de yokken nasıl olur da nefsinize göre hükümler verirsiniz? Allah Allah olduğu halde, her şeyin şahidi olduğu halde, bildiği halde, her şey ezelden bildiği halde yine de konuşturmaktadır ve şahitler ortaya koymaktadır. Siz kim oluyorsunuz da yargısız infazlar yapıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da şahitler getirmeden kararlar veriyorsunuz? Kim oluyorsunuz da insanlara iftiralar atıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da sözleri çarpıtıyorsunuz, istediğiniz hale getiriyorsunuz, insanlara iftiralar atıyorsunuz? Şahitler kıyamet gününde konuşacaklar. Bu gibi haksızlıklar yapanların elleri konuşacak. Evet ya Rabbi, bu adam benimle bilgisayarda böyle böyle iftiralar hazırladı. El konuşacak. O zaman o kişi diyecek ki ben seni ateşten korumak için yalan söylüyordum. Sen nasıl doğruyu söylersin? Sen benim elimsin, ayağımsın. Ben sizi ateşten korumaya çalışıyordum. O zaman diyecekler ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Ne yapalım? Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Elimizde değil ki, konuşuyoruz, gerçekleri söylüyoruz. Kime iftira hazırlamıştım benimle? şu parmaklarınla, şu ellerinle bilgisayarın başına oturup hangi konuşmayın orasını burasını kırpıyordun? Hangi konuşmayı yanlış anlaşılır hale getiriyordun? O gün orada elin şahitlik edecek, ayakların şahitlik edecek. Nereye kaçacaksın? Bu dünyada istediğin gibi davranabileceğini zannediyorsun, öyle mi? Toprağın altını unutmuş olduğun gibi Allah'ın adaletini de unutmuşsun. Eğer ahiret olmazsa adalet gerçekleşmez. Ahiret mutlaka olacak, olmak zorunda. Yoksa Allah adaleti gerçekleştirmemiş olur. Adaletin gerçekleşmesi için ahiret lazım. Sen bunu da unuttun. Toprağın altını da unuttun. Tekrar dirilişi de unuttun. Hesabı da unuttun. Allah'ın adaletini inkar ettin. Hiçbir zaman bilinmeyecek, anlaşılmayacak zannettin. Her bir ümmetin içinden, her bir topluluk, her bir mahalleden şahitler getireceğiz. Ve o gün orada herkes doğruyu söylemek zorunda kalacak. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَاُولَى Seni de işte bunların üzerine şahit getireceğiz ey Resulüm. Her ümmetin içinden birini ya da birilerini, evvela peygamber, şehit yani şahit, sonra da o ümmetin, o peygamberin ümmeti içinden İslam davetçileri kendi zamanları için, kendi toplumları için bir şahit olduğu gibi seni de işte bütün bunların üzerine şahit getireceğiz ey Resulüm. Nisa suresinde buna benzer bir ayet var. O zaman ne olacak buyuruyor. Seni de bütün bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman hallerin nicedir? Nereye kaçacaklar? İbn Mesud diyor ki tam buraya geldiğimde Kur'an okurken Efendimizin yanında oku dedi, okudum. Tam buraya geldiğim zaman bana yeter dedi. Burada dur dedi. Durdum diyor, bir baktım ki Resulullah ağlıyormuş. Seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman onların halleri nice olacak. Efendimiz bu ayete geldiği zaman ağlamaya başlamıştı. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Hem geçmiş peygamberlerin ümmetleri üzerine de olabilir. O peygamberlerin hepsi bu peygambere haber vermişti. Efendimizin geleceğini, ahir zaman peygamberinin geleceğini. Ve o peygamber geldiği zaman ona iman edilmesini istemişlerdi. Ey Resulüm, hepsi sana şahitlik ettiler, sen de onlara şahitlik edeceksin. Ve sen de kendi ümmetini aynı zamanda şahitlik edeceksin. Senin ümmetinin içinden itiraz etmiş olanlar, karşı gelmiş olanlar, senin ümmetinin içinden Allah'a ortak koşmuş olanlara da şahitlik edeceksin. Günahlara batmış olanlara da şahitlik edeceksin. Ve sen hepsinin üzerine şahit olduğun zaman senin gibi bir Muhammedül Emin, şehadeti makbul olan, hayatında yalan söylememiş olan, El Emin olan senin gibi birisi şahitlik ettiği zaman halleri nice olacaktır. Sen de şahit olacaksın. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Ve biz sana bu kitabı her şeyi açıklasın diye indirdik ey Resulüm. Seni onların üzerine şahit getireceğiz dedikten sonra bunun gelmiş olması, bu kısmın gelmesi sana her şeyi onlara açıklayasın diye bu kitabı indirdik denilmiş olması şöyle bir manayı akla getirmektedir. Ey Resulüm, sen onlara şahitlik edeceksin. Sana bu kitabı indirdik, her şeyi açıklasın diye bu kitap. Sana bu kitabı indirdik, yani sana kıyamet gününde şahitlik görevi verilecek. Ve sen, sana verilen bu kitabı onlara açıkladın mı, açıklamadın mı? Bazı şeyleri sakladın mı, saklamadın mı? O gün orada sana da şahitlik görevi verilecek. Kitabı onlara tamamen açıkladığını sen kendin onların önünde söyleyeceksin. Hiçbir şeyi saklamadığını sen orada kendin de söyleyecek, şahitlik edeceksin. Ya Rabbi, filan ayeti filan yerde anlattım. Falan ayeti de filan yerde anlattım. Ben onlara bütün ayetleri anlattım. Ama onlar her zaman kaçmak istediler. Sen o gün orada şahit getireceğiz. Her ayeti anlattığını orada haykıracaksın. Tıpkı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahit getirilmesi gibi. Hazreti İsa'yı tanrılaştırmış olanlar, o gün Hazreti İsa'dan tokadı yiyecekler. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya sen mi dedin diyecek. Şahitlik yap. Sen mi dedin beni ve anamı iki ilah edinin diye? Beni de ilahlaştırın, annemi Meryem'i de ilahlaştırın diye. Sen mi söyledin? Bu mucizeleri gösteriyorsam, ölüleri diriltiyorsam, körlerin gözünü açıyorsam, ben Tanrıyım, o yüzden bunları yapabiliyorum. Sen mi dedin? Sen mi dedin ki bunlar seni tanrılaştırdılar? Senin bir kadından doğduğunu görmediler mi? Uyukladığını, uyuduğunu görmediler mi? Hasta olduğunu görmediler mi? Acıktığını, yemek yediğini görmediler mi? Senin de ölümlü bir varlık olduğunu kabul etmiyorlar mı? O halde neden seni tanrılaştırdılar? Sen mi dedin beni tanrı edinin diye? O diyecek, ya Rab, haşa, böyle bir şey söylemek bana yakışmaz. Zaten söylesem sen bilirsin. Ben onların içindeyken şirkle mücadele ettim. Ama benden sonra ben bilmiyorum, sen şahitsin. Ben hayattayken gördüklerime şahidim. Ben onları ben şirkten uzaklaştırmaya çalıştım. Ama onlar benden sonra beni putlaştırdılar. Onlara da sen şahitsin. Ben hayattayken kendimin Tanrı olmadığını onlara ilan ettim. Bana dediler ki ölüleri diriltiyorsun. Körlerin gözünü açıyorsun. Çamurdan kuş yapıyorsun, üflüyorsun, kuş oluyor. Herkesin evinde neyi nereye sakladığını söylüyorsun. Sen Tanrı mısın? Tanrı'nın oğlu musun? Baban yok çünkü. Yoksa sen peygamber misin? Bana böyle sordular. Ey Rabbim, Barnabas'ta anlatılıyor. Ben onlara dedim ki, sen şahitsin ey Rabbim. Ben onlara demiştim ki, İbrahim'i ateş yakmadı. Tanrı mıydı? Musa için deniz yarıldı. Tanrı mıydı? Asası ejderhaya dönüşüyordu. Tanrı mıydı? Adem'in de anası da yok, babası da. Benim bir tek babam yok. Tanrı mıydı? Adem Tanrı mıydı? Madem ki bunlar Tanrı değil, o zaman benim Tanrı olduğuma nasıl kanaat getirdiniz? Gösterdiğim mucizelere benzer mucizeler birçok peygambere verildi. Bir tek bana mı verildi? Neden onları değil de beni tanrılaştırdınız? Her peygamber kendi ümmeti içinden sapmış olanların aleyhinde şahitlik edecek. Peygamberimiz de şahitlik edecek ve ben size gerçekleri anlatmıştım diyecek. Sana bu kitabı her şeyi açıklayasın diye indirdik ey Resulüm. Ve nezzelne aleykel kitab tibyane. Sana bu kitabı indirdik ki beyan edesin. Likulli şey, her şey. Demek ki Hazreti Peygamber'in beyan etme vazifesi var. Sadece Allah'tan vahiy almamaktadır. O bir postacı değildir. O bir alıcı verici değildir. O sadece almaz. Aynı zamanda beyan eder, açıklamalar yapar. Peygamberlerin bir vazifesi de budur. Hazreti Peygamber'i sadece postacı durumuna düşürmek isteyenler, onun vazifesi sadece Allah'tan almaktır, bize vermektir diyenler, onun sanki beyan etme diye bir vazifesi yokmuş gibi düşünenler, Hazreti Peygamber'in haram kılma, helal kılma yetkisi bile var, Kur'an'la sabittir. O Nebi hakkında Kur'an buyurur ki o Nebi onlara ve yuharrim aleyhimul habais, onlara çirkin pis şeyleri haram eder. Demek haram kılma yetkisi var. Ve onlara temiz şeyleri, tayyib olan, tayyibattan olanları da helal eder. Demek helal kılma yetkisi var. Peygamberin bir vazifesi de beyandır. Kur'an'ın kapalı ifadelerini beyan eder. Kur'an'da tafsilatlı olarak detayıyla gelmemiş olan meseleleri Hazreti Peygamber'den öğrenmek zorundayız. O beyan eder. Kur'an namaz kılın der, detayına girmez. Hazreti Peygamber beyan eder. Yapar, anlatır ve gösterir, öğretir. Kur'an zekat verin der, açıklamaz. Ama Hazreti Peygamber hangi maldan ne kadar, yılda kaç defa açıklar, beyan eder. Hakikatlerin hepsini ortaya koyar. Gerek inanç esaslarıyla ilgili, gerekse ibadetlerle, gerekse ahlak ile, gerekse gündelik hayatla, muamelat ile ilgili bütün meseleleri beyan etme vazifesi var. Peygamberi sadece postacı durumuna düşürmek isteyenler, eğer samimi iseler, böyle biliyorlarsa işte bu ayetleri okusunlar. Peygamberin vazifesi beyandır. Tebyin etmektir. Peygamber tebyin eder, Kur'an'la sabit. Peygamber teşri' eder, hükümler koyar, Kur'an'la sabit. Kur'an Hazreti Peygamber'e itaati emreder, Kur'an'la sabit. Fakat bütün bunlara rağmen Efendimiz'i sadece postacı olarak görmek isteyenler var. Allah Azze ve Celle burada likulli şey deyince her şeyi beyan etmen için bu kitabı indirdik buyurunca, her şey deyince bunlar, bazı kimseler diyorlar ki demek ki Kur'an'da her şey var. O halde peygamberin açıklamalarına ihtiyaç yok. Halbuki likulli şeyin manası bu mudur? Mesela namaz kıl diyor Kur'an-ı Kerim, nasıl kılacaksın? Kur'an'la sabit, her şeyin Kur'an'da olmadığı. Kur'an'la sabit, Kur'an namaz kıl diyor, sonra namazı açıklamıyor. Zekat ver diyor, açıklamıyor. Oruç tut diyor, açıklamıyor. Hac et diyor, açıklamıyor. Talaktan, nikahtan bahsediyor, açıklamıyor. Mirasın da bazı meseleleri yine açıklamıyor. Kısas diyor, kısasın şeklini, şemalini, detayını açıklamıyor. Cezaları söylüyor, açıklamıyor. Kur'an hemen hemen hiçbir meselenin detayına girmemektedir. Hiçbir meseleyi detaylı açıklamamaktadır. Kur'an'da her şeyin olmadığına Kur'an'ın kendisi şahittir. O halde buradaki likulli şey nasıl anlayacağız? İbn Abbas'a göre Kur'an'da her şey var.
Fakat başka bazı kanaatlere göre Kur'an'da sadece helaller haram, bu ayetten kastedilen helaller haramlardır. Her iki görüşte meseleyi tam olarak ortaya koyamamaktadır. Kur'an'da her şeyin ana teması vardır. Kur'an-ı Kerim bütün meselelerin özüne temas etmektedir. Hidayetin temel esaslarını ortaya koymaktadır. Ama detaylarına girmemektedir. Sana bu kitabı indirdik her şeyi açıklasın diye. Bu ayet bütün detayıyla açıklasın diye demek değildir. Allah Azze ve Celle hidayet yolunu bulabilmemiz için bize gerektiği kadarıyla bilgi vermiştir. Likulli şey derken bütün temel meseleler kastedilmektedir. Bütün itikadın temel meseleleri, ibadetin temel meseleleri, ahlakın temel meseleleri, muamelatın temel meseleleri, o temel meselelerin de temelleri. Ama Kur'an'da olmayan daha birçok mesele var. Demek ki Kur'an bütün meseleleri kastetmemektedir. Ve o Kur'an'da olan meselelerin de bütün detayı Kur'an'da mevcut değildir. O meseleler de içinde mesele var, o meseleler yoktur. Demek ki Kur'an bütün meseleleri anlatmadığı gibi bütün meselelerin meselelerini de anlatmamaktadır. O halde ayeti doğru anlamak icap eder. Sana bu kitabı indirdik ki beyan olsun, açıklama olsun. Bu ayet bütün her şeyin Kur'an'da olacağını ifade etmemektedir. Zaten de yoktur. Var diyenler göstersin falan falan falan falan binlerce mesele. Nerede Kur'an'da? Yüz binlerce mesele tarih boyunca. Nerede Kur'an'da? Bunlar her şey Kur'an'da var derken Kur'an'a sevgilerinden saygılarından değil. Bir kısmı samimi olabilir ama bir kısmı da aslında kasıtlı bunu yapmaktadır. Hazreti Peygamber'i saf dışı etmek istemektedirler. Kur'an'da her şey var madem o halde Peygamber'e hacet yok demek istemektedirler. Halbuki Kur'an bizatihi kendisi Peygamber'e itaati emretmektedir. Eğer her mesele ve her meselenin de her meselesi detayı Kur'an'da olsaydı o zaman Peygamber'e itaat edin demenin ne manası kalırdı ki? O zaman neye itaat edeceğiz? Zaten Kur'an söylüyor ise her meseleyi söylerse Kur'an o zaman biz Peygamber'e hangi meselede itaat edeceğiz? Manasızlaşır. Manası kalmaz. Allah Azze ve Celle bazı şeyleri Peygamber'e bırakmıştır. O yüzden Peygamber'e itaati emrediyor. Ve ya eyyühellezine emenu ati'ullah ve ati'urresul buyuruyor. Ey müminler Allah'a itaat edin ve Peygamber'e de itaat edin. Eğer Peygamber'e itaatten maksat Kur'an'a itaatsa zaten o ilk cümlede söylenmişti. Allah'a itaat edin denilmişti. Ati'ullah zaten neyle gerçekleşir? Kur'an'la gerçekleşir. Allah'a itaat nasıl olur? Kur'an'a itaatle olur. Peygamber'e itaat demek ki başka bir şey olmalı. Eğer Peygamber'e itaat edin ayetinden maksat Kur'an'a itaat edin demek olursa o zaman gereksiz bir tekrar olmuş olur. Kur'an'da gereksiz tekrar yoktur. Evet Kur'an'da tekrar çoktur. Çoktur ama gereksiz tekrar yoktur. Eğer burada Ati'ullah'tan maksat da Kur'an'a itaat ve Ati'ur-Resul'den maksat da yine Kur'an'a itaat olursa o zaman burada gereksiz bir tekrar olmuş olur. Başka bir yerde o meselenin tekrar edilmesi gerektiği için, mesele oraya geldiği için, orada da söylenmesi gerektiği için, hatırlatılması gerektiği için, unutmamaları için olduğundan oradaki tekrar gerekli bir tekrardır.
Evet, Kur'an'da tekrar çok ama hepsi de gerekli tekrar. Böyle mantıksız tekrarlar olmaz. Edebi konuşmalarda da böyle bir şey göremezsiniz. Gereksiz tekrar olur mu edebi bir konuşmada? Allah'ın kelamında nasıl olabilir? Ve atiyur Resul ayeti, peygambere itaat edin ayeti, Kur'an'a, Allah'a itaat edin, yani Kur'an'a itaat edin ayetinden farklı bir mana kastediyor olmak zorundadır. Arada atıf harfi vardır. Atıf harfi matufla matufu aleyhin birbirinden farklı olduğunu ispat eder. Demek ki peygambere itaat başkadır, Allah'a itaat başka bir itaattır. Allah'a itaat Kur'an'a itaatle olur. Peygambere itaat da onun sahih sünnetine itaatle olur. Sünnete itaat etmeden peygambere itaat gerçekleşmez. Kur'an'da her şey var diyenler, o bize yeter diyenler. Kur'an'da on binlerce meseleyi sorsam sen bana gösteremezsin. On binlerce meseleyi Kur'an'dan gösteremezsin. Bunların bir kısmını Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Bir kısmını onda da bulamıyoruz. O kısmı da alimlerin içtihadına bırakılmıştır. O da zaman içerisinde alimler tarafından açıklansın diye. Onlara bırakılmıştır. Allah Azze ve Celle bütün her şeyi kendisi açıklamamıştır. O zaman koca bir kitap lazımdı. Şu salona sığmayacak kadar bir kitap gönderse, yine de kıyamete kadar gelecek olan bütün meseleler orada olmaz. Mutlaka yeni meseleler çıkacak. Yüz binlerce mesele var. Bunların hepsinin birkaç bin ayette olması mümkün müdür? Allah Azze ve Celle'nin burada kastetmiş olduğu şey, her şey var, peygambere müracaat etmeyin, ona bakmayın, bana bakın sadece demek değil. Tam tersine Kur'an peygambere itaati emrediyor onlarca ayette. Ve Kur'an buyuruyor ki وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Peygamber size neyi verirse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ve sizi neden sakındırırsa ondan da sakının. Bu gösteriyor ki peygamber bize bir şeyler verecek, Kur'an'da olmayan bir şeyler verecek ve biz onu almak zorundayız. Yap dediğini yapmak, yapmayın dediğini de yapmamak zorundayız. Likulli şey ayetine dayanarak meseleyi saptırmaya çalışıyorlar. Tibyanen likulli şey, her şeyin beyanı var, o halde peygambere ihtiyaç yok demek istiyorlar. Halbuki kendileri Kur'an'ı okusalar, Kur'an'da on binlerce meselenin olmadığını görecekler. Efendim Kur'an'da belki onların temelleri var. Temelleri var ama itikadi meselelerin temelleri var. İbadetin temelleri var ama olmayan meseleler de var. Olmayan meseleler de var. Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz meseleler de var. Ayrıca o olan meselelerin de detayları Kur'an'da yok. Bu bakış tarzı sünneti inkara götürür. Bu şekilde Kur'an'ı sünnetin açıklamalarından mahrum etmek istemektedirler. Kur'an sünnetin açıklamalarına muhtaçtır. Allah Azze ve Celle kitabını öyle göndermiştir. Bizi peygambere müracaat ettirmek istemektedir. Çünkü o örnektir. Onun hayatına bakalım diye birçok meselede bizi ona götürmektedir. Ona bakın, ona sorun, ondan öğrenin. Çünkü Kur'an eğer bu kadar detaya girerse o zaman asıl mesajını kaybeder. On binlerce, yüz binlerce sayfa gönderse Allah, o kadar sayfanın içerisinden asıl mesaj kaybolur. Ve peygamberi örnek alalım diye aynı zamanda. Ona bakalım, onu örnek alalım. Onda görelim. Onun hayatına bakmayı öğrenelim. Çünkü o güzel örnektir. Hem onun içinde peygambere müracaatımızı istemektedir. Sana bu kitabı bunun için indirdik ey Resulüm. ve huden ve rahmeten ve büşra lil müslimin. Hem onlara beyan edesin, hem hidayet olsun, hem rahmet olsun, hem de Müslümanlar için bir müjde olsun diye. Teslim olmuş olanlar için. Demek ki Kur'an teslim olanlar için hidayettir. Demek Kur'an teslim olanlar için rahmettir. Demek Kur'an teslim olanlar için bir büşradır, bir müjdedir. Allah Azze ve Celle kitabının bir rahmet olduğunu ve hidayet olduğunu bize ifade ediyor. Nasıl ki Bakara'da da huden lil muttakin buyuruluyor. Hidayettir ama muttakiler için. Allah'tan korkanlar için, sakınanlar için, Allah'ın azabından korkanlar için, Allah'a saygı duyan, harama düşmemeye gayret eden, Allah'a saygılı olan, Allah'ın sınırlarına karşı saygı duyanlar için, muttaki, kendini koruyanlar için, sınıra kadar gelmeyenler için, sınırın karşı tarafına geçmeyenler için, Allah'ın koyduğu ölçülere bağlı kalanlar için, onlar için hidayet demek herkes için değil. Burada da buyuruluyor ki huden ve rahme, hem hidayettir hem rahmettir ama ve büşra bir de müjdedir. Fakat lil müslümin, herkese değil. Teslimiyet göstermiş olanlara, teslimiyet göstermeyenlere nasıl rahmet olacak ki? Onun dediğini yapmayanlara nasıl rahmet olacak? Ona teslim olacaksınız. Allah'a ve Allah'ın kitabına teslim olacaksınız ki size yol göstersin, hidayet olsun. Hidayet kaynağı olsun. Ona teslim olacaksınız ki doğru yola gireceksiniz ve size rahmetle muamele etmiş olacak Allah. Size merhametiyle muamele etmiş olacak. Sizi doğru yola sevk edecek. Ve o kitap sizin için bir rahmet olacak. Sizi bir sürü belalardan muhafaza edecek. Teslim olursanız, doktorun verdiği reçeteyi alırsanız, ona teslim olursanız, onun dediği gibi yaparsanız sizin için rahmet olmaz mı? Doktorun dediğini yaparsan rahmet olur. Yapmazsan nasıl rahmet olsun? Doktorun verdiği reçeteyi